Merhabalar, gündemin yorduklarıyla yine beraberiz. Ben Ulaş Tol.
Ben Metin Solmaz.
İyi bir yayın olsun diyoruz. Yine gündemde tartışılan bazı konuları seçtik. Tabii her konuyu seçmiyoruz.
Ya bir kere 4 tane 3'er saatlik konu seçmişsin zaten Ulaş. Bir tane de yerel seçim koymuşsun, onu en sona atalım lütfen.
2 tane aslında yerel seçim konumuz.
Ha doğru. Var. Bu mutlulukla başlayalım abi. Bence o çok seksi konu, çok güzel konu.
Yani şimdi şöyle bir şey oldu. Geçen hafta TÜİK bir raporunu yayınladı. Aslında olağan her zaman her sene yayınladığı bir rapor. Rapor yaşam memnuniyeti raporu ama kamuoyu bunu mutluluk diye tartıştı. Ve de geçen seneye göre mutluluğun arttığını söylüyor rapor. Dolayısıyla şu tartışıldı. Kim bu mutlular? Seçenek okuyayım, sen de yorumla. 1- TÜİK sallamış, inanmıyorum ben mutluluğun arttığına. 2- Geçen seneye göre artmış ama hala düşük. 3- Mutsuzlar kaçtı gitti tabii, geriye mutlular kaldı. 4- Bu sene havalar iyi gitti, o yüzden böyle.
Şimdi bir kere bundan önce mutluluk ne kadar gereklidir, nedir filan üzerine birkaç cümle edebilir miyim? Çünkü böyle bir propaganda fırsatını kaçıramayacağım. Son kaç yılda bilmiyorum. Modernliğin tırmanması, teknolojinin artması, insanların birbiriyle daha kolay bir şeyler paylaşır hale gelmesiyle birlikte mutluluk iyiden iyiye ödev olarak algılanmaya başladı. Yani biz kaliteli zaman geçirmek ve mutlu olmakla yükümlü bireylermişiz gibi bir algı var ortada. Bunun için bir sürü bilmem ne koçları var, kişisel gelişim kitapları var. Herkes birbirine mutluluk tavsiyelerinde bulunuyor filan. Halbuki bu çok yorucu bir şey. Hani mutlu olmak bir ödev olamaz. En fazla bir durum olabilir. Ve hani bu tabii ki iyi bir durumdur. Acı çeken birisindense mutlu olan birisinin durumunun iyi olduğuna hiç şüphe yok. Ama mutlu olmak bir yaşam amacı olamaz. Niye yaşıyorsun? Mutlu olmak için yaşıyorum. Hadi ya, ne kadar saçma bir şeymiş. Bir de buna kafaya takmış insanların, bununla ilgili önemli sözleri duvarına, post-itlere yazmış, yapıştırmış insanların, kesintisiz Instagram'da mutlulukla ilgili sözler paylaşan insanların hepsinin acayip mutsuz olduğuna yemin edebilirim ama asla ispatlayamam tabii. Bu konuda bir de mükemmel bir kitap var. İletişim Yayınları'ndan, Mutluluk mu Mutsuzluk mu öyle bir şey adı. Schmidt diye okunan soyadı bir psike serisinde bir sürü kitap var. Hepsi Tanıl Bora çevirisi. Bu mutluluk kitabı özellikle hakikaten çok tavsiye ettiğim bir kitap. Niye mutluluğa kafayı takmamak gerektiği üzerine. Şimdi bunu söyledikten sonra elbette TÜİK sallamış yani bana göre. Üstelik manipülatif de bir durum var. Hayat memnuniyeti neydi abi o dediğin?
Yaşam memnuniyeti. Ama mutluluğu da ayrıca soruyorlar. Araştırmanın çerçevesi yaşam memnuniyeti.
Çünkü bu ikisi apayrı şeyler yani yaşam memnuniyeti.
Evet. Yani mutluluğu yaşam memnuniyetin bir göstergesi olarak kullanıyor.
Kore Savaşı'na gidenler Amerika'da acayip esir kaldıkları zaman çok ölüyorlar. Feci şekilde esaret altında dayanamayarak ölüyorlar. Yani depresif hallerinden dolayı ölüyorlar. Ve Amerikalı askerleri bir şeye çekiyorlar. Programa, bir eğitimin bir parçası olarak esir kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini öğretiyorlar. Ve bunun sonuçlarını görüyorlar. Çok pozitif sonuçlarını görüyorlar Vietnam Savaşı'ndaki esirlerde. Ve orada önerdikleri çok basit şeyler var. Yani mesela ne? Günlük hayatınızda düzenleyin. Çevrenizi güzel bir yer haline getirmeye çalışın. Bu hani küçük şeyler de olabilir. Haybeye akrabalarınızı, sevdiklerinizi düşünmeyin. Onlara bir faydanız olmayacağı, onların size bir faydası olmayacağı açık. Gibi böyle bir dizi şey var ve bunların tabii en çarpıcısı projeniz olsun. Üzerine düşünecek şeyiniz olsun. Bunun elimizdeki verili mutluluk durumlarıyla çok fazla ilgisi yok. Hepimiz biliyoruz ki mutlu olmak, yalnız olmamakla filan. Ay neyse çok fazla.
Ya bir Louis Baskalya diye bir şey yok muydu?
Bilmez mi?
Yaşamak, sevmek, öğrenmek bilmem ne. Sonra da intihar etti.
Aynen, bravo. İşte o kitaplar bugünkü halin habercisiydi. Çok intihari bir durum sürekli mutlu olmaya çalışmak zaten.
Ben bir araştırma kısmına ilişkin bir iki yorum yapayım. Bu tabii mutluluk nasıl ölçülür, resmi yapılabilir mi? Kadim bir tartışma biliyorsun. Bu araştırmada ölçülen şeyin de mutluluk olmadığını düşünüyorum ben. Yani ben TÜİK'in salladığını düşünmem. Ama iyi yapmadığı ya da bazı bilgileri zaman zaman bir yönüyle koyduğunu düşünürüm. Mesela Covid zamanında biz 2 yıl ölüm istatistiklerini bekledik. Bir türlü gelmek bilmedi o istatistikler. O tür şeyler yapıyor ama bulduğunu da koyuyor. Fakat iyi yapamadığı şeyler oluyor. Bu da onlardan biri. Sanki şunu ölçüyor gibi daha çok. Mutluluğu değil de toplumdaki huzursuzluğu. Yani huzursuzluk var mı yok mu onu ölçüyor gibime geliyor. Diğer sorularıyla birlikte de bakınca ölçtüğü şey tam mutluluk olmuyor gibi. Zaten şöyle de bir şey var. Bu tür kavramların ölçümlemesinde biz ona teknik olarak varyans hatası deriz. Eğer bir kavramdan herkes aynı şeyi anlamıyorsa, herkes ne kadar mutlusuna aynı referanslarla yanıt vermiyorsa onu ölçemeyiz. Bu da onlardan biri. Çünkü şöyle kültürel konular mutlular da var. Daha dindar insanlar. Mutluyum, çok mutluyum demeyi kendine yediremezler. Bu bir küstahlık gibi gelir. O yüzden çok yüksek vermezler ama aynı insanlar aynı nedenlerle düşük de vermezler. Mutsuz olmak da bu sefer...
Çünkü şükür mekanizması da var.
Şükür mekanizması, yani. Evet. Şükretmemek anlamına gelir. Tersine mesela daha eğitimliler mutsuzumu daha rahat söylerler. O yüzden de eğitimlilerin skorlaması aslında daha mutlu olduğu halde daha düşük olabilir gibi nedenlerle ölçümlemesi zor. Ama bir şeyi de ölçüyordur. O ölçtüğü şey ne onu anlarsak daha iyi yorumlarız diye düşünürüm ben hep. Burada da ölçtüğü şey sanki huzursuzluk gibi geliyor bana. Yani düşük olması huzursuzluğun arttığını gösteriyor gibi bu soruya cevabın. Nitekim mutluluk geçen seneye göre artmış belki ama 52.7 mutlu olanların oranı da. Bu da yüksek bir rakam.
Acayip ama bir tabii, skor da değil tabii yani.
Evet ama 2023 seçim sonucuna paralel bulanlar ve buradan yorumlayanlar da oldu. Ama yani şöyle 2020'de de dip yapmıştı. İşte 48'lere falan düşmüş. Şöyle bir seyri var. 2016'ya kadar 60'larda bu skor. Sonra 2016'dan sonra düşmeye başlıyor. Biraz sanki hem siyasi hem ekonomik atmosferle de ilgili. Fakat bu sene ilginç olan o düşüş artık durmuş. Yukarıya doğru gitmiş. Ben biraz sanki şöyle bir şey olabilir mi diye de aşırı yorum yapacağım. Geçen sene o kadar böyle insana gergindi ki seçim olacak, o olacak, bu olacak. Bütün hayatı buna bağlı falan. Sonra seçim oldu, bitti. İşte muhalefet yenildi. Ne olduysa oldu yani. O gerilim,
evet, gerilim geçti.
Geçti. Nitekim şimdi siyasete ilginin düşmesi de onunla ilgili bir şey. O yüzden daha böyle relax olmuş olabilir toplum. Son bir de şeyi söyleyeceğim bu konuda. İki şey söyleyeceğim hatta. Çok tartışıldığı için. Eğitim düzeyine göre bir şey paylaşılıyor tablo Twitter'da. Eğitim düzeyi arttıkça mutluluk düşüyor diye. Ona inanmayın arkadaşlar. Çok düşük farklar var. Ortaokul mezunu 52.8, üniversite mezunu 51.2. %1.5'luk bir fark var. Bu eğer
yanılma payı zaten
olarak anlamlı bir fark olarak çıksa bile çok büyük bir fark değil. Gayet üniversite mezunları da ötekiler kadar mutlu ya da mutsuz. Bir de bir başka bir dolanan bir şey var ortalıkta. Bu soru bana ara ara geliyor. Buradan böyle herkese söylemiş olayım. Bu araştırma 2013 yılında yapıldığında 81 il düzeyinde yapılmıştı. Ve Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz şehirlerini de o raporda anlatmıştı. En mutlu şehri Sinop çıkmıştı. En mutsuz şehirleri de Dersim ve Diyarbakır çıkmıştı. Fakat ilginçtir hala bu sene de gördüm. Geçen sene iki kez oldu. O skorları alıp her yaşam memnuniyeti araştırması yayınlandığında medyamız TÜİK açıkladı en mutlu şehir Sinop çıktı diye haber yapıyor. O data 2013'ün. Yenisi yok onun. 2013'ten sonra il bazında data yok.
Ama ben şu kadarını söyleyebilirim. Sinop, Çanakkale, Muğla merkez benim görebildiğim kadarıyla böyle çok huzurlu hakikaten yerler. Zerre kadar bilimselliği olmayan bir takım araştırmalar ben kendim de defalarca yaptım. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben İstanbul'dan taşındım bu yüzden biliyorsun Ulaş. Şöyle bir şey demiştim. Biraz önce kedisi ölmüş gibi yürüyorlar sokakta. Üzgün yürüyorlar bütün insanlar İstanbul'da. Şimdi bunu görmek için TÜİK'e gitmeye falan gerek yok. Büyük şairimiz Mehmet Sait Aydın'la Şişli'de motosikletle gidiyoruz. Mehmet Sait arkamda. Sait dedi ki sohbet ederek gidiyoruz motorda. Amma abartmışsın abi dedi. Ne alaka dedi. Yok dedi. Hepsi üzgünmüş bilmem neymiş. Çok güldüm. Çektim motosikleti sağa. Böyle Agos'un önünde filanız eski Agos'un. Bak dedim. Şimdi dedim buradan camiye kadar dedim. Şu kaldırım yürüyen herkesin suratına bak dedim. Tamam mı? Somurtmayan ilk insanı gördüğünde duralım bakalım kimmiş o dedim. Hadi bakalım dedi. Çıktık. Bu böyle aynen böyle yürüyor arkamda şeyle motosiklete. abi hakikaten ya filan dedi ve yani biz ulaştık camiye bir tane bile görmemişti normal yüzle yürüyen. Ben bunu defalarca yaptım. Bir kere metroda yaptım. 5 dakika boyunca bir kişi tebessüme yakın bir şeyle yürüyordu. Herif yabancıydı. Burada bir de eğlenen insanları sevmezler bile. Toplu taşımda birisi, hayatta en tiksindiğim hareketlerden biri, hoparlöre sesini vermiş, car car konuşuyor kuzeniyle. Amca o bilmem ne. Kimse rahatsız olmaz bundan. Deli olurum ben ya. Ama 4 tane genç insan kıkırdaşır orada. Çok daha az yani hiç rahatsız edici değildir. Eğleniyor. Onu uyarırlar. Gençler sessiz olun. Niye? Herif eğleniyor sen de eğlen. Kıskançlıktan yani o eski Türk filmlerindeki cüzdancılar gibi. Ben mutsuzum sen de mutsuz olmasın. Niye böyle dolanıyorsun eğlenerek? Gerçekten sevmezler bizim büyük şehirlerde evet. Özellikle eğlenen insan.
Belki bunu da sormak lazım aslında araştırmada. Mutlu olanları nasıl görüyorsunuz gibi. Sonraki soruya geçelim.
Geçelim.
Şimdi tabelaya bakma diye bir şey var biliyorsun. Fatih Terim Luketti tabela diye bunu lügatımıza kazandırmıştır. Bu şimdi tabelalara bakarken rahatsız olan da bir kesim var İstanbul'da özellikle. Arapça tabelalar. Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti adayı. Geçen hafta bir konuşmasında belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında tabelaya müsaade yok dedi.
Sence belediye başkanı olmadan önce inşallah bir Türkçe öğrenir kendisi. Çünkü kastettiği şey Türkçe ile ilgili değil, alfabesi ile ilgili, Latin alfabesiyle olmayan tabelaları demek istedi. Türkçede de Gürcü alfabesiyle, Devanagari alfabesiyle yazılar olmayıp Arap alfabesiyle olduğuna göre onu kastetti çok büyük olasılıkla. Yoksa Türkçe olmayan tabelaları kaldıracağız, yarın Starbucks'lar kapanıyor Türkiye'de. Var mı böyle bir şey bu hayatta? Bu irrasyonel ama her normal soluk alıp veren günlük işlerini idame edebilecek kadar kafası çalışan bireyin Türkiye'de tabelalardan rahatsız olması lazım. Çünkü iğrençler, terör estiriyorlar, şehrin güzelliğini bozuyorlar, çok çirkinler, çok kocamanlar, grafik olarak da kötüler, çeşitlilik ve kalabalık olarak da kötüler. Üstelik maalesef bizim belediye başkanlarımız bu konuyu düzeltmeye kalktıklarında iyice saçma sapan şeyler yapıyorlar. Burada var, Beypazarı'nda tabela kirliliğini düzeltmiş güya, işte Mansur Yavaş mı, ondan sonra gelen belediye başkanı mı, kimse. Bütün tabelaları iğrenç bir örnek, böyle altın renginde serifli bir fontla bir örnek tabela yapmış. Bu da güzelleşmiş güya. O kirliliği artmış. Ya bunların hepsine, Türkiye'deki bütün belediye başkanlarına medeni bir Avrupa şehrinde 2 saat tur atma görevi veriyorum. Baksınlar tabela nasıl olurmuş. Sonra gelsinler bir de 2 saat Türkiye'de herhangi bir yerde tur atsınlar. Ne demek istediğimi anlaması o kadar zor değil. Sonra lütfen bunu ona benzetsinler. Ama yok, içinde Arap alfabesiymiş, bilmem neymiş.
Benzetme dedin mi ben ürküyorum. O Beypazarı örneğine senin benzeyebilir yani.
Tabii tabii.
O yüzden serbest kalması bence yine de daha iyi.
Yok be abi, gözünü seveyim ya. Bizde bu tabela dediğini daha büyük puntolarla, daha çok ışıklarla, daha çok dikkat çeksin, bilmem ne yapsın diye fışkırıyor yani.
Ha evet, o tür şeyler olabilir. Mimari kurallar, şehrin %100 planı vesaire falan, ona
katılıyorum. Çok sert kurallar olması gerekiyor bunda. Bütün imarda olması gerekiyor. Dış cephe boyalarında olması gerekiyor. Ama burada bu kararlar alındığında da ne bileyim her yer beyaz olacak diye bir karar çıkıyor mesela. Niye her yer beyaz olsun yani? Tabii ya da tabelalar şu fontta olacak. Niye de tabelalar o fontta olsun? Kuralını koy, bir de onay mekanizması olsun.
Tabii bu milliyetçilerin, Burak Avuncu dahil, söylediği şöyle bir şey. Burası Türkiye. Ben bir dizi işletmenin sadece başka bir dilde hizmet vermesini doğru bulmuyorum. Türkçe'de olmalı gibi bir itirazlar oluyor. Sadece tabelanın Arapça kullanılıyor olması değil. Ama tabii ben bunu da saçma buluyorum.
Ayrıca Burak Avuncu hiçbir Almanya'da Türk mahallesinde gezmiş mi?
Yani... Ya da Yunan adaları var daha yakın. Oralar neredeyse Türkçe oldu artık. Ve Yunanların bundan rahatsız olduğunu da çok düşünmüyorum.
Ya yani. Elbette, ayrıca o adaların herhangi birinde, Almanya'daki Türk mahallelerinin herhangi birinde bir tane belediye başkanı gelip Türkçe tabelaları kaldırıyoruz dese, burada gelip Alman bayrağı falan yakmaya kalkarlar. Ne yapıyorsunuz, ırkçılık bu bilmem ne falan diye. Ya bu ülkenin dille imtihanı çok saçma ya. Yok ana dilde eğitim olmaz, bölünür. Yok öyle tabela olmaz, bilmem ne olur.
Onu da anmadan geçmeyelim. Bu ana dil günüydü geçenlerde.
Ana dili günüydü, rica ederim. Ana dili günüydü.
Şöyle bir ifade kullandı Ayşe Böğürler. Evlerinde konuşsunlar. Biz konuşmasını demiyoruz.
Ha bir de Ayşe Böğürler'in demesi daha da korkunç yani. Hani böyle başörtüsünden dolayı ayrımcılığa uğramış bir kuşağı temsil ediyor o zaman konuşmuşluğuyla meşhur. Evlerinde hobi olarak yine konuşsunlar. Yani evinde kuş dili de konuşur artık. Ona da karışsaydım.
Bu ama çoğunluğun Türkiye'de maalesef genel tutumu. Her türlü sevmediği şeye biz olmasın demiyoruz ama görünmesinler şeklinde.
Ay, tabii
bir tepki
canım,
verir.
Çok çirkin bir ayrımcılık. Ya bir de bunlarla siyasiler prim yapmaktan vazgeçse insanların o kadar umrunda olduğunu zannetmiyorum.
Yani. Aynen öyle. Yani sen de o işletmeye gitme tabelasını beğenmiyorsan. O da batsın.
Gerçekten Türkiye gibi tabela terörünün olduğu bir yerde demin dediğim. Dikkatin Arapça olması niye çekiyor yani? O fışkıran, yanan, sönen, kırmızılı, mavili bilmem neli tabelalara takma sen kafayı. Belediye başkan adayı olarak Burak Bey otur şeye tak. Arap alfabesinde olanları.
Ama tabii bu göçmen meselesi kendi başına ayrı bir konu. İnsanlar bu tür tartışmalardan çıkıp bu sefer göçmen sorunu içerisinde kaybolabiliyorlar. Bunları ayrı değerlendirmek lazım. Bir de şöyle bir bu tartışmada ilginç bir şey vardı. Kimi küçük ilçelerde de bir çatışma çözümü olarak bu tabela meselelerini kontrol etmeyi yeğlemiş bazen. Yani Suriyelilerin kendileri istemiş hatta. Bu böyle olursa çok saldırı geliyor bize gibi. Öyle biraz çetrefilli bir tarafı da var ama bu tartışılan konu onunla ilgili değildi.
Ay zavallılar, o kadar korkunç, o kadar kötü bir hayatları var ki zaten. Elbette razı oluyorlardır. Ben bugün tesadüfen burada Önder Mahallesi'ndeydim. Yemek yedim. Bir sürü orada ahbabım var. Önder Mahallesi Ankara'nın Halep'i. Ankara'daki Halep diye daha önce yakılmış, yağmalanmış, bilmem bir sürü ayrımcılığa uğramış bir yer. Şimdi mesela Önder Mahallesi'nde bunların hiçbirinde kredi kartı geçmiyor. Çünkü banka vermiyor. Hiçbirinin bir tane kafesi yok. Çünkü bir arada otursunlar istenmiyor filan. Yani zaten hani tedirginlik içerisinde yaşıyor. Çok yemek yemeyi sevdiğim bir yer var. Dükkanları 4 bina mı 7 bina mı ne yukarıdaymış, yakılmış. O yüzden oraya açmışlar. Nasıl da mütevazı bir dükkan yani görsen. Hesap istediğinde kalsın ya diyen insanlar bunlar. Sana 10 liraya nefis espresso veren, 100 liraya tıka basa karnını doyuran ve çok lezzetli, çok güler yüzlü insanların yaşadığı bir yer burası. Aman neyse. Şimdi başka bir propagandaya geçtim yine. Boş ver.
Peki diğer konuya geçelim. Şimdi yine tartışıldı çokça. Avukat Feyza Altun şeriata hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı. Nasıl değerlendiriyorsun? Seçeneklerde okuyayım bu sefer. Kutsallara hakaret etmek suçtur. Tutuklama fazla olur ama kabahat suçu sayılmalı bu. 3. Suç değil ama dikkat edilmesi yerinde olur. 4. Herkesin kutsalı kendine, başkasının ne dediğine bakmamak lazım.
Ya benim hiç tereddüt etmeden herhalde şu podcast'in başından beri bir şıkkı seçebileceğim ilk şey bu oldu yani. 4 tabii ki yani. Hani herkesin hayatına kimse kadar. O zaten herkesin kutsalı kendi. Şimdi ben zaten kutsalı olmayan birisiyim. Çok düşündüm de bu konuyu. Yok yani. Hani belki biraz David Bowie falan olabilir. Ama yani hani en sevdiğim insanlar kimler? Hani Marx bayılırım. Gramsci, mükemmel. Ama kutsalım niye olsun bunlar yani benim? Dolayısıyla ben gerçekten zaten kutsallık müessesesi benim aklımın erdiği bir müessese değil. Ama kimsenin kutsalına karışamam tabii ki. İnsanların kutsalları olmamalı filan gibi abuk subuk görüşleri temsil edemem. Benim kutsalım yok. Yani bunu ama benim kutsalım olsaydı eğer ben kutsalıma biraz güvenirdim. Benim kutsalım olsaydı o kutsalım böyle çok kırılgan, dökülgen
hakaret edilince bitmezdi
hakaret
yani.
Hakaret edilince kutsallığı giden bir şey olmazdı. Onu eğer öyle bir kutsalım varsa hemen değiştirirdim. Kutsalım yanlış demek ki benim diye düşünürdüm. İnsanın kutsalının kuvvetli, önemli, kıymetli bir şey olması lazım. Atatürk bu ülkede bir sürü insanın kutsalı mesela. Bu ülkede Atatürk'e hakaret diye bir suç var. Bu ülke demek ki Atatürk'e güvenmiyor ki kanunla koruyor. Hani bu dini olsun, siyasi olsun, bu kutsallara benim o insanlara saygım olduğu için saygım sonsuz. Bu şeylerin onların kutsalları olmasına saygım sonsuz ama bu kadar. Ha ben küfür etmem, hakaret etmem, gerçekten etmem. Niye edeyim durup dururken? Ama hakaret eden birisinin de yani hani Feyza Altun hakaret etmiş. Bana ne yani? Hakikaten bana ne yani? Benim kutsalıma hakaret etmiş olsaydı da bana ne? Ben bunun konuşulmasını bile toplumsal barış açısından riskli buluyorum. Çünkü kutsallar başladı mı kiminin Koç burcu kutsalıdır, kiminin homeopatik kutsalıdır, kiminin Atatürk kutsalıdır. Kutsallar şeyle bitmiyor ki. Marx mesela bir sürü solcunun hı-hı kutsalı Marx. Yani tabii. Ben mesela onları delirtmek için Marx'ın damadına yazdığı, Lafarge'a yazdığı mektubu söylerim. Ulan amma mülkiyetçi herif kızını satın
almış. Daha yakına gelelim. Deniz Gezmiş'e bir laf etsen mesela.
Ha, mesela düşünsene Deniz Gezmiş'e ben. Yani bunlar gerçekten arkadaş Deniz Gezmiş zaten hani çok hazin bir hikayesi olan birisi. Sen onu kutsal seçmişsin. Aferin. Bitti. Abi herkese birer doz Ricky Gervais yazıyorum bu konuda. Oturup Ricky Gervais izlesinler. Bütün kutsalları alt üst ediyor adam mizahıyla. Çok da eğlenceli yapıyor.
Ya ben de katılıyorum sana ama şöyle bir orantısız bir durum var. O da tabii insanları biraz acite de ediyor. İşte Atatürk için bile belki söz konusu olmaya başladı artık ama Atatürk ve din dışındaki hiçbir konudaki hakaretler, küfürler, saldırılar dikkate alınmıyor.
Ama bu iki konuda evet acayip.
Bu orantısızlığın kendisinin bir acıtıcılığı var ama buradan bunlar da suç kapsamına girsin diye çıkılmamalı.
Evet, yeni sorumuza geçiyorum. Çayı demli mi seversin? Kim daha demli? Şıklar, CHP, AKP.
Evet tabii ki evet. It depends diyerek yani duruma göre değişir diyerek önce ilk soruna cevap vereyim. Mesela Rize çayıysa demli midemi ağrıtıyor ama kaçak çaysa ya da içerisinde güzel bir çay varsa demli içmek daha iyi geliyor.
Vay politik cevabı var. Şimdi adaylığını açıklayacaksın şimdi değil mi?
Taklit ve kötü unsurlarda demsizliği, gerçek unsurlarda da demliliği, demli çayı seçiyorum diyebilirim. Şimdi AK Parti ve CHP bu yarışa girdi. Ama ne yarışı? Biz daha demliyiz diye değil, siz daha demlisiniz yarışına girdi. İki tarafta birbirini daha demlenmiş olmakla.
Ben çok memnunum bu tartışmadan.
Neden memnunsun? Önce sen söyle o zaman.
Ya şundan memnunum. Dem, HDP adı her neyse. Bunlar her seçimde gizli gizli konuşulan, bunların bir şekilde bir taraf seçip durdukları ve birinin işine yaradıkları, bunun üzerinden konuşulan bir 10 yıldır AKP ile anlaştıkları fenomeni var. Bu sefer ilk defa daha göz önünde, daha her şeyin ne şekilde olduğu belli olacak olacak şekilde yürüyor. Hani bir sonraki seçimde DEM Parti'nin müstakil, kendi başına bir parti olduğunun idrakine, yani herkesle işbirliği yapabileceğinin, yapmayabileceğinin, canı istemezse, oranın normal bu ülkedeki herhangi bir parti gibi, üstelik milyonlarca oy alan bir parti olduğunun idrakine varılmasının belki ilk adımıdır diye aşırı iyimser bir yorum yapayım. Şimdi asıl senin cevabını merak ediyorum.
Yani kim daha demli? Olgusal olarak bir kere bir bakalım. Şu anda CHP daha demli, bu açık.
Hiç kuşkusuz.
Çünkü görüşme yapan onlar ve bunu daha şeffaf yürüteceğini de deklare ettiler. Bir de uzlaştıkları da biliniyor. Ama ilginçtir, Özgür Özel konuşmalarında aksi gibi göstermeye çalıştı son konuşmalarını. Bunu da beğenmiyorum ben, onu da söyleyeyim. Şunu yapıyorlar tabii. 2023'te HDP'nin açık desteği oldu. Bunu da iktidar kullandı ve bu bize yaramadı. O yüzden biz bu desteği yokmuş gibi resmedelim gibi bir motivasyon anladığım kadarıyla. Bu bana doğru gelmiyor. Birincisi, seçmen bunu ne olduğunu görüyor ve anlıyor yani.
Ya tabii zaten bu siyasiler genel olarak dört işlem matematiğinden Ali Nesin matematiğine yükselmeleri gerekiyor yani. Bu ne böyle? Dört yaş zekasıyla o öyleyse bu böyleyse şuradan şöyle. Kim geri zekalı ki yani burada? İktidar Osman Öcalan'ı televizyona çıkarmış da bir şey olmamış. Kandil'den basın toplantısı geçilmiş de bir şey olmamış. Öcalan'ın mektubu Nevroz'da okunmuş da bir şey olmamış da.
Şöyle de bir kötü sonucu oluyor. Biz demli değiliz, onlar daha demli diye perde yükseltince zaten taban ikna değil bu konuya. Zaten aslına bakarsan sosyolojik olarak CHP bir varlık olarak bütün CHP tabanıyla, üyeleriyle, destekçileriyle düşünürsek daha demli değil. Kürt siyasetine AK Parti'den daha iyi yaklaşıyor değil.
Asla tabii canım, elbette.
İlk fırsatta da konudaki pozisyonlarını ortaya koyuyorlar. Şimdi böyle davranarak da o tabanın mesafesini daha da açıyorsun. O yüzden siyaseti daha gerçekçi yapmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani Kürtlerin Partisi'nin demin bir siyaset sınırları içerisinde varlığını kabul ediyorsan bunu o şekilde koymalısın. Yer yer uzlaşılar yapıyorsan onu o şekilde koymalısın ki bunlar da tartışılsın ve şimdi şöyle bir şey vardı Kürt meselesinde, biz bir araştırma sonucunda onu söylemiştik. Bundan 20 yıl öncesine göre inkardı durum. Kürtler yoktur durumundaydık. İşte kart kurt işleri vardı Kenan Evren'den kalan. Şimdi Kürt yoktur diyen kalmadı neredeyse. Ama Kürt sorunu yok diye bir aşamaya geçtik. Yani bir idrak meselesi var ve bu CHP tabanında da daha yüksek. O yüzden de iyi bulmuyorum. Ama şunu da bilmiyorum tabii. Seçime daha 30 günden biraz fazla zaman kaldı. Bir mektupla kim daha demli sorusunun cevabı değişebilir.
Ya bir de bu gerçekten biraz daha normalleşirse bizim siyasetimiz, işte demin dediğim DEM Parti'nin gerçekmesi sıradan bir, yani çok çok oy alan bir kitle partisi olduğu kabul edilirse o zaman siyaset de normalleşecek. Muharrem İnce gibi, ne bileyim Sarıgül gibi, şey gibi, ya bir sürüsü aslında YouTuber olmaktan öteye gitmemesi gereken insanlar daha az hale gelecek. Şimdi bir sürü insan konuşmaya da korkuyor CHP'de. Yani senin de başına 40 kere gelmiştir. Sana söylüyor milletvekili, diyorsun ya kardeşim ne kadar güzel konuştun şu mikrofondan diyelim. Oo deli misin sen ya diyor. Topa koyarlar beni diyor. Yani dediği de çok evet, sıradan evet. Şeyler yani. Hani hiçbir özelliği olmayan şeyler.
Çok doğru. Ben eminim Mansur Yavaş'ın bile bu konuda daha özgürlükçü bir yanı olabilir. Ama asla konuşmuyor.
Ya elbette, aynen öyle. Bir süre sonra şunu keşfedecek ama Mansur Yavaş gibi tipler. Ben konuştum mu üzerime yapışmaz deyip onlar cesur olmaya başlayacak. Evet. CHP'dekiler lan ne yapıyoruz biz, neyle uğraşıyoruz, çocuk muyuz diye fark edecek.
Çözüm süreci tamamen öyleydi. Yani. Çözüm sürecinde hatırlarsın tamamen öyleydi. Yarışa girdi özgürlükçülük konusunda siyasetçiler. Bir anda değişti o yani.
Çok akıl almaz hakikaten. Evet.
Son konumuz da yine yerel seçimlerden. Bir iletişimci olarak özellikle merak ediyorum senin bu soruya yanıtını. Partiler biliyorsun her seçim sloganlar çıkarırlar. Bu seçim sloganları kimin umrunda? Seçenekler de söylemek istiyorum. Öyle deme, yeri gelir seçim kazandırır bu sloganlar. 2. Doğrudan etkili değil ama bütünleyici, diğer faaliyetleri tamamlayıcı. 3. Hiçbir etkisi yok, herkes bildiğini yapar. 4. Bırak etkisini, yararından çok zararı olur genellikle.
Şimdi bu çok güzel bir konu. Şundan sebep güzel bir konu. Bu ülkede iletişim hep yanlış anlaşılıyor. İletişimin belli ilkeleri var ve o ilkeler aynıyla işlem basamakları olarak takip edilmeli zannediliyor. Halbuki iletişim tamamen duruma göre dizayn edilen bir şeydir. Dolayısıyla bu şıkların hiçbirine ben katılmıyorum. Bu sloganın ne olduğuna bakar. Yani mesela parti olmayan yerlerden gidelim. Nokia'nın Connecting People diye bir mottosu vardı. Her türlü iletişim dersinde örnek gösterilir. Müthiş bir şey çünkü. Gerçekten çok etkileyici. Şimdi bu kuvvette bir sloganı varsa siyasi partinin muhakkak kullanmalı. Ama bulamadıysa buradaki örnekler gibi hani her yere üretken belediyecilik yazmakla olmuyor o işler. O zaman bu şıkların çoğu doğru oluyor. Çünkü bu çok vasat bir slogan. Şimdi şöyle bir de bir izninle reklam yapayım. En kralını ben yaptım diyeceğim şimdi sana. Ben Selahattin Demirtaş'ın iletişim grubu bundaydım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ben ona bir slogan buldum. Bir cumhurbaşkanı düşünün diye. O kadar etkili oldu ve o kadar gördüm ki bu bir cumhurbaşkanı düşünün sloganının etkisini. Çünkü bir cumhurbaşkanı düşünün bağlama çalıyor. Hakikaten acayip. Bir cumhurbaşkanı düşünün şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye giden şey vardı. Şimdi böyle bir slogan bulduysan kullanmamak çılgınlık olur. Ama vasat bir slogan bulduysan bugün gezerken Allah muhtarların hepsi slogan yapmış. Belediye yani öyle bir slogan kirliliği var ki ortada. Mesela TKP'nin, benim çok uzak olduğum bir siyasettir, boyun eğme. Çok etkili oldu. Gezi'nin sloganı haline geldi mesela. Güzel, hani güzel slogana örnek. Limon gibi sıkılacaksınız. Erdal İnönü mü demişti onu? Kim demişti?
Evet, evet.
O da çok etkili olmuştu. Şeffaf, bak tek kelimeyi de Demirel'in. Şeffaf karakol. Şeffaf o kadar güzel kullandı. O şeffaf kelimesini o kadar güzel kullandı. Adamı bir anda biz böyle Demirel mi yoksa Noam Chomsky mi böyle tam ayıramaz hale gelecektik neredeyse.
Bugünküleri nasıl buldun? İki tanesini konuşalım. Diğerlerini diğer programlara bırakalım. Biri CHP'nin işimiz gücümüz Türkiye ya da işimiz gücümüz belediye.
Ya işte bu mesela ilk defa bulunmuş bir şey olsaydı mükemmel olurdu. Şimdi akla gelmiş bir şey olsaydı bin türlü şeyde daha önce kullanılmış. Ben daha önce bunu kullanmışım. Muhtarlar hatırlıyorum. Yani laf slogan güzel. Bulunmuş olsaydı güzeldi. Eskilerden kullanıldığı için vasat.
Kötü. Bana şöyle geldi duyduğumda. Ne olacaktı peki dedirtin? Sen ha, belediye başkanı vardı, adaysın.
Anlamsal olarak.
İşimiz gücümüz belediye diyorsun. Başka bir şey mi var yoksa da dedirtiyor.
Sen belediyeyi bırakıp öbür tarafta takılacak olasılığın mı vardı? Yani
vardı dedirtiyor.
Doğru, öyle düşünmemiştim. Bu çok daha doğru oldu. Yanlışlığını tarif etmek açısından.
Bir de AK Parti'ninkini sorayım. Onlar da gerçek belediyecilik.
Ya şimdi bu da hakikaten bir şey deyip çok şey dediğini düşünme halini de sevmem. Hani insanlara hitap ederken de birisi konuşur birden durur. Sonra bir gururla tebessüm eder. Sağa sola bakar, takdir görüyor muyum? O ana benziyor. Gerçek belediyecilik. Allah'ım ne çok şey söyledi. Her şeyi söyledi. Değil tabii ki. Ya. Gerçek belediyecilik. Bravo. Yok şey şakacı belediyecilik mi yapacaktın öbür türlü? Biz bir gazete çıkarıyorduk siyah beyaz. Mehmet Fehmi İmre dil editörüydü. Dil toplantısı yapacağız. Mehmet Fehmi İmre döndü herkese. Bir sürü şey tartışılıyor, tamam mı? Dil şöyle mi olsun böyle mi olsun zaten çok derin bir konu. Şimdi dedi dil editörümüz Mehmet Fehmi İmre konuşsun dedi birisi. Mehmet Fehmi İmre döndü 80 kişiye. Arkadaşlar gazetemiz Türkçe çıkacak dedi. Bu kadar. Hayır, o kadar bir... ben gülmeye... Sonra yardımcısı Barış Bıçakçı, şimdi ünlü romancı olan çok da tatlı birisi. Barış oturdu Fehmi'nin bu lafını, yani Fehmi demek istiyor ki diye başlayıp 25 dakika konuştu. Yani bu da gerçek belediyecilik deyince arkadan biri çıkıp yani gerçek belediyecilik derken diye başlayıp 20 dakika konuşması gerekiyor. Ya yani evet. Onu da beğenmedim özet.
Ben bir de AK Parti açısından tuhaf da buldum. Çünkü çok defansif. Ne yapacağını anlatırdı AK Parti. Bu sefer onlarınkinden biz daha iyi olacağız diyor. Aslında bunun iması
doğru. O. Doğru.
Hatta
bravo.
İmamoğlu'na diyor yani.
Bu daha iyi bir yorum bence. Bu arada üçüncüyü de şöyle söyleyeyim. Bence o da berbat. Ankara'da Turgut Altınok hızlanıyoruz. Ya bu çocukça şakaları hızlanıyoruz. Ankara'nın yavaş yama.
Ha yavaş ya. Of, bu isimlerden üretilenlerden Kadıköy Mesut olacak. Mesut.
Ya arkadaş şakayı hani bir kere bir yerde yapıyorsan yap da. O şakanı çok beğenip de Ankara'nın her yerine niye yazıyorsun hızlanıyoruz? Sen nesin? Yarışçı mısın yani? Neye hızlanıyorsun? Ne yapıyorsun?
Ayrıca hızlı giden diye de bir atasözümüz var biliyorsun yani.
Tabii canım.
Peki. Yani çok fazla parti ve slogan var daha da onları sonraya bırakalım. Bugün burada noktalayalım diyorum.
İşte harika bir yayın. Ben çok memnun kaldım Ulaş yayından. İnşallah dinleyicilerimiz de memnun kalır. Buraya kadar sabredip dinleyenlere çok teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim tabii ki.
Sen de sağ olasın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.